Çapraz Koşu'dan merhaba. Ben Nur Erdoğan.
Ben Mert Ekio. Evet, fark ettiğiniz üzere Çapraz Koşu dedik çünkü yeni bir yan şovumuz, yan formatımızla devam ediyoruz Çapraz Vurgu Podcast serisine. Avrupa Şampiyonası boyunca tüm maç günlerinde yayın yapmayı planlıyoruz. Güzel bir yorum ekibi, analiz ekibi kurduk kendimizce. Kalabalığız. Birazdan kendilerini tanıtacaklar. Bilmiyorum, ben heyecanlıyım. Nuri, sende var mı bir şeyler?
Ben de bu kadar büyük bir ekip toplayabildiğimiz için heyecanlıyım. Yaklaşık 10 kişi. Herkes pür dikkat kendi gününde yaşananları değerlendirecek. Bu çıkartma kartları falan oluyordu ya, böyle işte onları yapıştırdım. Yani sonrasında bir takibini yapıyordum falan filan. Bu biraz hani onun gibi olacak gibi hissediyorum. Tabii bizim için tabii bir ayrı yanım, bu turnuvada bu kez Türkiye olacak. Türkiye olacağı için ben bir aşamada turnuvanın gündemiyle Türkiye'nin gündemi beraber gidecek belli derecede. O yüzden çok da bizim değerlendirmemiz çok da mantıksız olmayacak zaten. Ama ben hani 10 tane futbol delisiyle Çapraz'dan böyle bir yayın yapacağımız için heyecanlıyım.
Evet, yani anlattığımız üzere 10-11 kişilik bir ekip kurduk ve üçerli gruplar şeklinde planlıyorum şimdi. Rotasyonla yayınlara katılacağız. Hem böylece daha iyi olur hepimiz için. Üst üste o kadar yayın yapmak herhalde kabus olurdu bizim. Ya en azından benim için öyle, Nuri için de öyledir. Belki bir ihtimal bazı yayınlara ikimizin bile olmadığı şekilde çıkabiliriz. Birazdan dediğimiz gibi onları da tanıyacağız. Kendilerini tanıtacaklar. Benim tek tek takdim etmeme gerek yok hepsine. Ondan önce biz turnuvayı biraz konuşalım Nuri senle. Herkese de hani bu formatta diğer arkadaşlarına devam edeceğini düşünüyorum. Biraz şeyle başlayalım hani. Genel bir değerlendirmeyle mesela ben başlayayım. Euro 2020 bir sene ertelenerek, aslında adı hala Euro 2020 ama fiilen Euro 2021 şeklinde. O yüzden takımların form durumu, bunu eleme maçlarına bakarak değerlendirmek biraz yanlış. Arada Milletler Ligi de oynandı. Buna göre baktığımızda benim için turnuvada öne çıkan finalist favorilerim, iki takım varsa bu takımlar, bir tanesi İtalya olur. Özellikle yine eleme performansına bakarak ama sonradan son hazırlık maçlarını izlediğimde bana öyle bir etki uyandırdı bende. Grupta da fazla hırpalanacağı bir grup değil, bizim de olduğumuz bir grup. Yani inşallah biz yeneriz onları ama yani objektif bakmak gerekirse fazla hırpalanacakları bir grup değil. Diğer yandan da ben Almanya'nın İtalya'nın rakibi olarak diğer favori olduğunu, hatta turnuvanın da genel favorisi olduğunu, kupayı alacağını düşündüğüm takım olarak görüyorum. Almanya orta sahası şu an, yani 3'e bölsek 3 ayrı en iyi orta saha olur herhalde. Çok kalabalık, güçlü ve aşırı üstün bir ekipler o konuda. Beni de açıkçası o etkileyen fazla. Turnuvada en öne çıkan takımın Almanya olacağını düşünüyorum genel bir değerlendirme yaptım da. Sen de durum nasıl?
Evet, senin Almanya diyeceğini beklemiyordum. Ben de yine Almanya diyecektim yani. Çünkü o yani 2018'deki şeyden sonra, Dünya Kupası'ndaki felaket tablodan sonra bayağı direkt neşteri attılar. O yüzden yani bu hani Almanya zaten hani en fazla bir turnuvada böyle tökezler, sonra hemen geri toplar ki yani Löwen'de son turnuvası olacak. Bir şekilde yani her türlü bence de ilk dördü oynayacak kesin de. Ama yani sürpriz yapan yani takımlar olması daha turnuvayı heyecanlı kılıyor. Yani bu kez acaba kim böyle sürpriz yapacak falan, ben de hani onu merak ediyorum. İşte mesela Hırvatistan hikayesi falan diyorum. Hepsi zevkli geliyordu bana. İşte Euro Dünya Kupası 2018'de. Aynen. Yani öyle bir yani o yüzden muhtemelen favoriler işte İngiltere, Fransa, Almanya, dediğim gibi İtalya, belki Portekiz. Yani bunların haricinde bir ülke olursa çok tatlı olur. Yani çok renkli olur. Yani umarım hani biz olabiliriz ama niyeyse benim içimde pek bir umut yok. Yani ben çok pozitif başlayamıyorum. Yani çok yani çünkü hiçbir oyuncularımızın çoğu en iyi noktasında değil. Yani çok böyle ne kadar bir kenetlenmişlik var şu an, çok emin değilim. Hem onlar emin değilim hem de hepsi hani o kadar havalarında mı, çok ona yani ilk maçta gördükten sonra belki anlarız. Ama ilk maçı kötü kaybetmemiz falan da olası. Yani çok pesimist olmayayım ama.
Evet. İlk maçta ayrıntılı zaten birinci bölümümüzde bunu tanıtım bölümü olarak düşünüyoruz ve yayınlayacağız zaten. Birinci bölümümüz Türkiye maçından önce yayınlanacak ve Türkiye-İtalya maçı odağında bir Türkiye değerlendirmesi yapacağız. Burada da ayrıntılı konuşuruz ama evet, İtalya başlangıcı biraz sıkıntılı. Ters bir başlangıç. Senin gibi insanlar da çok Türkiye'de. Hani ters bir başlangıçta hemen karamsarlığa düşüp mesela bir 3-0 yenildiğimiz senaryo diyelim. Koy ver edebilirler, öyle olmamak lazım. Yani takımın iyi reaksiyon veriyor olması lazım. Çünkü 24 takımlı organizasyonda 16 takım devam edecek grup aşamasının üstünde. Çıkamayanı dövüyorlar durumu var. Yani Türkiye'de en kötü ihtimal yani, en iyi 3'ünler arasında gruptan çıkacaktır.
Yani genelde Türkiye'nin yaşadığı durum, biz gidip hani Galler'i kesin yenmemiz lazım ama biz kesin Galler'le berabere kalırız falan. Sonra İsviçre'ye yeneriz. Böyle bir şeyler olur.
Elemelerde yani, de öyleydi. Ben stat'taydım. Kusaracoğlu'ndaydım maç. Arnavutluğu zor bela. Son saniye bir sakarlık yaptılar. Biz gol attık, kazandık. Ama Fransa'ya top göstermedik, evet. Kazandık. Hani öyle de bir garip, evet, milli takım olarak. O zaman tek tahmin, Türkiye nerede bitirir turnuvayı?
Yani son 16 veya çeyrek final. Ama işte emin olamam. Evet. Çeyrek final diyeyim ben.
Ben son 16 diye düşünüyorum. Ama. Eğer ben şey oyunları da oynuyorum. Şöyle UEFA'nın oyunları var. Hani grup sıralamaları yapıyorsun. Ona göre eleme tablosu çıkıyor falan. Ben Türkiye Hollanda ikinci turunu tahmin etmiştim. Yani öyle olacak ve Hollanda bizi geçecek diye tahminimi yaptım oraya da. Burada da aynı şey söyleyeyim. Türkiye bence son 16'da veda edeceğiz turnuvayı. Ama pozitif bir oyunla devam etmek önemli. Bundan 1,5 sene sonra Dünya Kupası da var sonuçta. Ve oyuncularımız da genç bir ortalama. 25 yaş ortalaması. 2 sene sonra 27 yaş ortalaması gayet olgun.
Peki o zaman ben sana sorayım. Sence hangi takımlar bu turnuva sürpriz yapabilir?
Yani sürprizi neye göre değerlendirmemize de değişir. Mesela Türkiye'nin yarı final yapması sürpriz takım olur. Turnuvaya renk katan takım olur. Diyebiliriz örnek vermek gerekirse. Ama hani kimsenin bir şey olmadığı bir Finlandiya kolay bir gruptan. Tarihinde ilk kez katılıyor sanırım, yanlış bilmiyorsam. Gruptan çıkabilir. Görece kolay bir gruptu çünkü. Yani o turnuvaya renk katacaktır. Yani böyle ne bileyim, kompakt bir takım oldular böyle. Hazırlık maçında bir tanesini izledim. Yani çok belli ki hırslılar, mutlular bu turnuvada oldukları için. Bir de Fenerbahçeli oyuncu olmanın verdiği şeyle, sebeple Makedonya'ya bir sempatim var. Elif Elmas orada. Yani Makedonya'da şimdi bir bakarsın en iyi turnuvalar arasında görürüz Makedonya'yı. Olmayacak iş değil. Bir zaten... de milyonda bir, hani bahsi milyonda bir olur ama Macaristan o ölüm grubundan çıkarsa benim için turnuvayı kazanmış kadar olur herhalde. Çok pis evet. Yani. Infantino'nun senelerce Türk takımlarına yaptığını kurayı çeken adam tek kalemde Macaristan'a yaptı.
Evet Yugoslav ekolü dedim. Bu turnuvada Sırbistan da yok. Yani hakikaten Hırvatistan dışında hakikaten temsil eden takım yok. O yüzden bence de Makedonya ilgi çekici.
O zaman dediğim gibi ekibimizi tanıtma vakti geldi. Biz Nuri ile sonuçta bir küsur yıldır artık podcast şey yapıyoruz. Kendinize ekstra tanıtmanıza gerek yok daha fazla. Onlar artık bizim ekip arkadaşımız olduğu için bu turnuva boyunca hepsini tek tek takdim etmeme gerek yok. Şimdi kendilerini sırayla tanıtsınlar. Bu bizim konuştuğumuz konular üzerinden de ilerleriz. Ben onlara zaten daha önce anlattım tanıtım bölümünde şunları konuşacağız diye. Tek tek sırayla başlayalım madem.
Merhabalar, ben Murat Alp. Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlerle çapraz koşuyla birlikte olacağız bu yaz. Euro 2020'yi değerlendireceğiz. İsterseniz favori takımlarımla başlayalım. Favori takımlarım benim bu turnuva için Fransa, İtalya, Portekiz, Belçika, Almanya ve İngiltere. Hani biraz fazla takım skalası saydım. Çünkü açıkçası bu turnuvada ben mutlak favori olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı 6 takım söyledim size. Ama tabii nedense bir Portekiz bana daha yakın geliyor. O yüzden favori takımım bir tane seçecek olursam Portekiz. Öne çıkan oyunculara gelirsek Portekiz'den Bruno Fernandes ve muhtemelen tabii Belçika'dan da Kevin De Bruyne'yi bahsetmezsek olmaz. Türkiye ne yapara gelirsek, Türkiye bence gruptan çıkacak. İkinci olarak çıkacak hatta, bunu da söyleyebiliyorum. Çünkü hani İtalya mutlak favori grubumuzda, bu bir gerçek. Galler'se bence bizim grubun daha zayıf halkası. Bize ve İsviçre'ye kıyasla. İsviçre hani iyi bir turnuva takımı. Her şey yapabilir. İkinci de olabilir. Bizi de yani altına alabilir. Ama ben en kötü ihtimalle en iyi üçüncü olacağımıza inanıyorum. Ama bence ikinci olacağız. Yani benim kalbimden geçen bu. Turnuvanın sürprizi ne olur? Bence turnuvanın sürprizi biz oluruz. Daha genç bir takımla dahil olduk bu sene turnuvaya. Bayağıdır da hani özlemi vardı bunun. Bence artık bu turnuvada iyi şeyler yapacağız. En son 2008'de bu başarıyı tattık. Aslında tarihimizde çok bir başarı da yok ama 2008 ve 2002'nin tekrarı niteliğinde bir turnuva umuyorum. Bence turnuvanın sürprizi biz olacağız.
Peki son soru tek cevap. Tamam. Nasıl bitiririz? Hangi pozisyonda bitiririz turnuvayı?
Nasıl bitiririz? Bence çeyrek final oynarız. Yani bu da bir başarı sayılır bence. Ben çeyrek final oynayacağımızı düşünüyorum. Yani son 16'ya fark etmez. İkinci veya en iyi üçüncü olarak çıkarız. Ya zaten bir maç daha yener, çeyrek finalle bitiririz diye ben böyle düşünüyorum. Böyle tahmin ediyorum.
Anladım. Peki o zaman çok teşekkürler Murat. Murat da değerli yorumlarıyla bizim aramızda olacak. Muhtemelen şimdiki planlamamıza göre o da İkinci gününde yayınlanacak bölümde değerlendirme ekibi arasında olacak. Tekrar teşekkür ederim.
Evet, ben teşekkür ederim. Herkese iyi turnuva, bol gollü bir turnuva diliyorum. Kıran kırana, rekabetin üst düzey olduğu, böyle 0-0'a yatmayan takımların oyununu görürüz umarım. Onun dışında başka bir şey yok. Bütün dileklerim bu kadar.
Merhabalar, Muhammed Öner ben de. Sosyoloji bölümü öğrencisiyim. 5 yıldır Mert'i tanıyorum, Nuri'yi de tanıyorum. Çok iyi insanlar maşallah, sağ olsunlar. Futbolla alakam, ilgimden bahsetmek isterim öncelikle. Futbol benim için de, birçoğunuz için de, dinleyenler için de her zaman olduğu gibi bir tutku olarak var oldu her zaman. Yani biliyoruz hani birçoğumuz futbolcu olmayı hayal etmişizdir. Futbolcu olmayı hayal etmiş, bunun için maçlar izlemiş, hatta denemelere falan girmişizdir. Fakat bizi futbolla olan ilgimiz bugün bu şekilde şekillendi ve bugün artık Euro 2020 finallerini değerlendirmeye çalışacağız birlikte. Turnuvada benim favori takımım Türkiye olacak. Çünkü bence Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş en iyi kadrosundan birine şahit olabileceğimizi düşünüyorum. Turnuvanın favori oyuncusunda Uğurcan Çakır olabileceğini düşünüyorum. Uğurcan Çakır bence bu sene turnuvaya çok farklı bir imza atacak. Nasıl ki Van Dijk Liverpool'un şampiyon olduğu sene Premier Lig'de çok büyük isim yarattıysa, isim değil de ün yarattıysa diyelim. Uğurcan Çakır da bence bu sene turnuvada ismini altın harflerle kupaya yazdıracak. Bence Türkiye şampiyon olacak diye düşünüyorum. Tabii İtalya ve Almanya'dan korkmakla birlikte bunları söylemekteyim. Bunun dışında başka soracağım bir şey var mı Mert?
Turnuvada ne öne çıkar? Saha içi veya saha dışı?
Saha dışıyla çok ilgilenmiyorum aslında ama saha içinde nedense bu sene jenerik golleri izleyebileceğimizi düşünüyorum. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı?
Türkiye kazanır dedim. Finali kimle oynar Türkiye?
Türkiye finali kimle oynar? Bence Almanya-Türkiye finaline şahit olacağız. Ben bunu düşünüyorum. Almanya-Türkiye finali. Çünkü benim aklım hala Filip Lahm'ın bek oynadığı o maçta. 4-2 yenilmiştik.
3-2.
3-2 miydi? Evet, 3-2 yenilmişiz. Son gelen bilgiye göre evet 3-2. Filip Lahm oynamıştı o maç. Benim aklımdan çıkmıyor. Sağdan böyle bindirip gidiyordu aslan parçası. Ama bu sene bizim de bindirip gidecek oyuncularımızın olduğunu ve bunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bakalım. İyi olan kazansın demeyeceğim. İnşallah Türkiye kazanır. 2008 zamanı çok heyecanlıydı bizim için. Bu sene daha heyecanlı olacak ve bu sene çok iyi bir kadromuz var. Taktiğimiz de var. Bir şeyler başarabilecek gibi görünüyor.
İyi. Muhammed bizlerle olacak turnuva boyunca rotasyonlu yayınlarımızda. Sağ ol
evet,
Muhammed.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Mert. Görüşmek üzere.
Merhaba arkadaşlar. Ben Atakan Aslan. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Benim turnuvada kişisel favorim Almanya diyebilirim. Bunun sebeplerine gelecek olursak Almanya'nın kadrosunda gerçekten seyretmeyi sevdiğim ve çok beğendiğim birçok oyuncu bulunuyor. Bunların çoğu Bayern Münih'te diyebilirim. Özellikle Müller'in tekrardan kadroya dönmesi benim gözümde Almanya'nın bu turnuvadaki şansını çok da arttıran olaylardan biri oldu. Onun dışında sayabileceğim birçok oyuncu da mesela Gnabry olsun, ne kadar formsuz olsa da Timo Werner olsun, kalitesini tekrar bu turnuvada ben konuşturacağını düşünüyorum. Almanya dışında Fransa zaten herkesin en büyük favori adaylarından biri. Fransa'dan da ben büyük işler bekliyorum fakat benim gözümde şu anda Almanya'dan bir veya iki adım gerideler. Açıkçası ben Müller'in bu turnuvada iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Zaten şahsen yıllardır çok beğendiğim, çok özel olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Onun dışında aynı zamanda ben Foden'ın bu turnuvada inanılmaz bir parlama göstereceğini düşünüyorum. Zaten kendini bir noktaya kadar şu an kanıtladı fakat şu ana kadar gösterdiklerinin üzerine biraz daha koyacağını düşünüyorum. Harry Kane olsun veya Bruno Fernandes olsun bu oyuncuların da bu turnuvada kendi takımlarını öne taşıyan oyunculardan biri olacaklarını düşünüyorum. Bizim milli takımımıza geldiğimiz zaman ise parlayacağını düşündüğüm oyuncular arasında ilk sıralarda Uğurcan ve Ozan Tufan yer alıyor. Onlardan sonra ben açıkçası kendi adıma Kerem Aktürkoğlu'nun da bu turnuvada iyi işler göstermesini hem bekliyorum hem umuyorum. Bu şekilde diyebilirim. Türkiye bence turnuvada bir en azından çeyrek final göreceğini düşünüyorum. Yani işler yolunda giderse kura şansı biraz yardımcı olursa belki yarı final bile görebileceğine inanıyorum. Oyunun savunma yönünü iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Eğer hücumda istediğimiz şeyleri sahaya koyabilirsek, etkili olabilirsek bu turnuvada Türkiye'nin ben açıkçası bir çeyrek, bir yarı final görmesine şaşırmam, öyle söyleyeyim.
Evet Atakan. Atakan da benim bu ekipteki en eski arkadaşım oluyor. Senelerce birlikte halı saha yaptık. Çok teşekkür ederiz. Onun da değerlendirmelerini aldık. O daha ilerleyen günlerde de tabii ki bizimle olacaktır. Tekrar teşekkürler.
Ben Cenk Tarı, Çapa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Burada Euro 2020 değerlendirmesi için bulunmaktayız. Ve turnuva genel görüşü olarak bakınca favori olarak gördüğüm takımlardan biri Belçika, diğeri Fransa. Sürpriz takımlar da olabilir tabii ki. İşte Almanya, Portekiz, şu an için Almanya tabii ki görüşüm olarak. Onun dışında İtalya'da gene sürpriz yapma olasılığı olan bir takım. Ama turnuvanın genel olarak bakınca Fransa ve Belçika'yı kadro derinliği açısından açık ara favori görüyorum. Belçika'da grubuna gelirsek B grubunda Danimarka, Finlandiya, Rusya ile de nispeten daha kolay bir grupta. Buradan ben zorlanarak çıkacağını sanmıyorum. Direkt 3'te 3 yapacağını düşünüyorum. Fransa'da ölüm grubu olarak adlandırılan Almanya, Macaristan, Portekiz de aynı grupta. Burada da Fransa'da dediğim gibi çok derinlikli bir kadroya sahip. Eğer Benzema gitse Mbappe gitse Griezmann. Burada hücum açısından hiçbir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum ama onların da dediğim gibi ileride knockout stage'de yaşayacakları önemli. Daha önce Euro 2016'yı kaybettiler. Bunlar onları ateşleyecektir ve finale kadar gideceklerini düşünüyorum eğer eşleşmelerde çok çok böyle güçlü rakiplerle, denk rakiplerle karşılaşmazsa finale kadar. Onun dışında turnuvada öne çıkacak isimlerden eğer Kevin De Bruyne son sakatlığı engellemezse Kevin De Bruyne ya da Fransa'dan Mbappe bu ikisini düşünüyorum. Türkiye ilk maçımız İtalya'yla. İtalya maçından ben 3 puan alabileceğimizi çok düşünmüyorum ama çünkü İtalya'yı sahibi. 1 puan çıkarabilirsek bizim şansımız çok yükselecektir. Ben burada İsviçre'den ziyade Galler'i ikincilik, üçüncülük için savaşacağımız takım olarak görüyorum. İsviçre'nin çünkü futbolu genellikle daha böyle bir taktiğe dayalı, daha yumuşak oynuyorlar. Defansif açıdan da aynı şekilde ama Galler ada futbolu özellikle çok kondisyona dayalı, çok fiziğe dayalı. Bizi zorlayacaksa burada Galler zorlayacak. Ben 2 ya da 3 olarak çıkacağımızı düşünüyorum. 3'te de en iyi 3'ler arasından eğer İsviçre'yi yener, İtalya'dan ya da puan alabilirsek belki ikinci bile oluruz. O yüzden dediğim gibi Şenol Güneş'in ne yapabileceği açıkçası önemli. Oyuna sonradan etki edebilmesi vesaire. Ben aday kadroyu görünce çok şaşırmıştım açıkçası forvet konusunda özellikle. Enes Ünal ve Halil İbrahim Dervişoğlu'nu aldığında gerçekten yani ikisinin toplam attığı bu sezon gol sayısı sanırım 9 ya da 10. Onun yerine Adem Büyük ya da Muhammed Demir de çağrılabilirdi ama böyle düşünüyorum şu an turnuvanın genel hatlarıyla.
Türkiye üzerine çok değerlendirdin de bitireceğimiz yeri söylemedin. Nerede bitiririz?
Eğer buradan ikinci tura çıkarsak, son 16'ya kalırsak ben en fazla çeyrek finale çıkabileceğimizi düşünüyorum. Son 8 yani son 8'e kalabilirsek başarı olarak görürüm. Çok büyük bir başarı olarak görürüm.
Peki Cenk, çok teşekkür ederiz. Cenk de bizim üçerli rotasyonlu şekilde yapacağımız yayınlarda bizimle olacak. Daha henüz planlamadık. Bakalım ilk bölümü ne zaman olacak onun da. Çok sağ ol Cenk, teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Merhabalar, ben Yusuf Aydın. Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Matematik bölümündeyim. Şimdi turnuvayı genel bir değerlendirecek olursam bir sene gecikmiş bir turnuva. Özlediğimiz bir turnuva. Hem ülke olarak hem genel seyretme açısından çok özlediğimiz bir turnuva. Ve bu sene bence takımlar geçtiğimiz senelerdeki Avrupa şampiyonlarına göre daha denk, daha dişe diş bir turnuva olacağını düşünüyorum ben. Şöyle grup grup baktığımda hani A grubunda İtalya, Türkiye olsun. Hatta İsviçre'yi de dahil edebiliriz. Belçika olsun. Hollanda olsun, Hırvatistan olsun, İngiltere olsun. Bence bu turnuvada diğer turnuvalara göre atıyorum 2016'da hani Fransa, Portekiz biraz daha öndelerdi atıyorum. 2012'de İspanya, 2008'de yine İspanya. Hani bu kadro kalitesi açısından bence bu turnuva çok daha yakın ama tabii ki yine de her şey olabilir. Benim favorim aslında çok fazla var ama iki takımı bu turnuvada çok önde görüyorum. Ben İtalya ve Belçika'dan çok ümitliyim. İtalya zaten Avrupa şampiyonası elemelerinde inanılmaz bir performans gösterdi. 10'da 10 yaptılar ki öyle kolay bir grupları da yoktu. Oyuncuları çok formda sezonlar geçirdi. Immobile olsun, Insigne olsun, işte orta sahada Barella olsun. Bence çok başarılı bir takımlar genel olarak. Oturmuş bir takımlar. Onun dışında Belçika'da hani bu sürekli dediğimiz altın jenerasyon artık o altın jenerasyonun bu son şansı gibi. Yani bu turnuvada artık hepsi daha tecrübeli. Lukaku yine harika bir sezon geçirdi. Ben onları İtalya-Belçika finalini açıkçası bekliyorum. Türkiye için de gruptan ben ikinci çıkacağımızı düşünüyorum. İtalya'ya yenilip İsviçre ve Galler'i yeneriz. Yani burada oyuncu olarak Türkiye'den kim öne çıkar bence? Ben yine Burak'ın önde olacağını düşünüyorum diğer oyunculara göre. Burak ve Hakan önderliğinde olacak Türkiye. Türkiye maksimum bence yarı final görür. Hatta yarı final görür diyebilirim benim fikrim olarak. Sürpriz takım olarak ben Kuzey Makedonya açıkçası beni çok heyecanlandırıyor. İçinde Elif Elmas olduğu için biraz duygusal da bakıyor olabilirim ama önceki elemelerde çok iyi bir takım görüntüsü çizdiler ve grupları da diğer gruplara baktığımız zaman hani o kadar da zor bir grup değil. Hani Hollanda eski Hollanda değil. Avusturya var, Ukrayna var. Bence bu turnuvada bir sonraki aşamayı görecekler ve herkesi şaşırtacaklar diye düşünüyorum. Sürpriz dedik. Hayal kırıklığı da bu turnuvada İspanya gibi gözüküyor. Yine geçen Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu turnuvada da gruptan da çıkamayabilirler diye düşünüyorum.
Peki Yusuf, teşekkür ederiz. Yusuf'la da yine ekibimizin içinde yakın arkadaşız. Muhtemelen 3. turnuvanın 3. günündeki bölümde birlikte olacağız. Şimdiden heyecanlıyız. Sağ ol Yusuf.
Ben teşekkür ederim.
Merhabalar, ben Çağrı Karadoğan. Ankara Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Euro 2020'yi arkadaşlarımızla beraber tanıtacağız. Maç maç analiz edeceğiz. Grup grup analiz edeceğiz. Ben ilk olarak genel anlamıyla bir turnuva analizine baktığımda benim birinci favorim Fransa, ikinci favorim Fransa, üçüncü favorim yine Fransa. Diğer favorilerim buradan sonra geliyor. Onlar da kim olabilir? Plase olarak Portekiz'i ben öne çıkarıyorum. Portekiz'in kadrosu çok can yakıyor. Onun dışında Belçika'nın hücum hattı çok önemli bir hücum hattına sahip. Onun dışında ben İspanya'yı hiç beğenmedim. Tabii İspanya'nın teknik direktörünün de 26 kişilik kadro hakkını 24 kişiyle sınırlandırmasının ben cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim. İki kişi almadı. Biraz orada bence birazcık farklı şeyler düşündü. Sergio Ramos kesti. Bu bence çok büyük bir hata. Tabii ölüm grubuna bakarsak da Fransa, Almanya, Macaristan, Portekiz. Tabii muhtemelen bu üçü de çıkar gruptan. Çıkan üçüncü bile şampiyon olabilir. Böyle bir grup. İnanılmaz bir grup. Yani burada baktığımız zaman tabii hani çıkma muhtemel. Onlar tabii ayrı şeyler ama özellikle Türkiye özelleri bir iki cümle söylemem gerekirse. Türkiye'nin grupta birinci de çıkabilir, üçüncü de çıkabilir yorumlar hep oluyor. Ama bana göre eğer ilk maçta çok ciddi bir problemli bir sonuç yaşamazsak ki yaşamayı ben düşük görüyorum. Özellikle en güvenli maç aslında benim İtalya maçı. Çünkü Türkiye hem Dünya Kupası elemelerinde, yeni baş elemelerde hem de Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında en güzel maçlarını hep en zor gördüğü takımlara karşı oynadı. Ve tarih boyunca hep Türkiye aslında böyle. O yüzden ben İtalya maçını rahat görmemle beraber aslında İsviçre'den biraz korkuyorum. Çünkü Galler'in ben o kadar yani bana bir çağrışım yapmıyor. Açıkçası çok ciddi bir izlenim vermiyor. 2016'da çok büyük çıkış yaptılar ama burada çok büyük bir bana yakın gelmiyor Galler. Onun dışında Türkiye eğer ikinci çıktığı an önü çok açık. Yani iyi bir kura çekti. O yüzden bir çeyrek final neden olmasın? Bir yarı final neden olmasın? Final muhteşem olur. Tadından yenmez. Turnuvada hangi oyuncularına çıkarsak benim yine ilk üç favorim Benzema. Şöyle Benzema. Benzema'nın milli takımsız geçen 6 yılın acısını çıkaracağı, dünyaya yeniden bir şeyler ispat edeceği bir turnuva olacağına dair umudum var Benzema'nın. Tabii bir aynı zamanda arkadan kadrolara bakıyorum. Yani şu an mesela İsveç'in forveti İshak fena bir sezon geçirmedi. Hani genç olarak bakarsak, genç oyunculara bakarsak böyle. Tabii Türkiye'den Burak Yılmaz yani kral Fransa'yı fethetti geldi. Şu an turnuvayı neden fethetmesin? Onun dışında hani tabii son söyleyeceğim şeyler de Avrupa'da son günler yani son bir yıldır öne çıkan yeteneklerin özellikle Phil Foden'ın çok öne çıkmasını muhtemel gördüğüm ama bence İngiltere'nin yine turnuva lanetini kıramayacağını düşündüğüm bir turnuva olacak. Benim açıkçası dediğim gibi Fransa özelinde konuşmayı daha ileriki versiyonları atıyorum ama Fransa benim açık ara belki %70-%80 tek favorim Fransa. Bu orta saha, bu hücum hattı, bu defans, bu kaleci yani çok acayip. Muhteşem. Yani muhteşem ötesi.
Peki Çağrı, çok teşekkür ederiz. Çağrı da benim bu kurduğum, alıştırdığım ekipteki en renkli insan olarak öne çıkıyor bölümlerini ayrıca dinlemenizi tavsiye ederim. Çok teşekkürler Çağrı. Seni şahsen Fransa maçından analizör ekibine koyacağım. Fransa'nın bir yayını sende.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim dediğim gibi. Eğlenceli bir turnuva olacak. Çok zevk alacağız. Toplu olarak, grup olarak çok zevk alacağız. İnşallah insanlara da bunu yansıtırız.
Selamlar herkese. Taha ben. Taha Erdivan. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden 2021 yılında mezun oldum. Turnuva kısmına gelecek olursak da çok heyecanlı olduğum bir turnuva. Gerçekten ülkem, milli duygularım adına bu kadar heyecanlandığım bir turnuva. Son dönemlerde 2008'i dışarıda bıraktığımda hatırladığımı düşünmüyorum. Ama bununla beraber de Türkiye'nin o gruptan çıkamayacağını düşünüyorum. Bunu belirtmek isterim. Neden diye sorduğumuzda da biz şimdi bizim milli bir egomuz var. Buna kapıldığımızı düşünüyorum ben. O yüzden bu grupta hani bizim İtalya maçıyla başladığımız yerde temiz bir beraberlik alıp, bu arada İtalya maçı temiz bir beraberlik bize yeter zaten. Ama böyle Galler'de ve İsviçre'de beklenmeyen mağlubiyetlerle birlikte hani böyle son eleme maçlarında yaşadığımız durumlar gibi, Dünya Kupası elemelerinde yaşadığımız durumlar gibi ve beklenmeyen bir anda gol yemeler, savunmada eksikliklerle beraber o gruptan bizim üçüncü bulunacağımızı ve o avarajın da bize yetmeyeceğini ve en iyi üçüncüler tarafından da çıkamayacağımızı düşündüğümden üçüncü olarak Türkiye'nin kalacağını düşünüyorum. Bu heyecanımın burada söneceğini düşünüyorum. Geri kalan kısımda bu arada turnuva hala heyecanlı gitmeye devam ediyor. Neden diye sorduğumuzda bence artık dünya futbolunda Almanya diye bir şey var. Hani bu insanların acıması yok. Derken bu turnuvada Almanya'nın en kötü olduğu, hala bu arada son dörtte bulunabilecekleri ama en kötü oldukları yerdeyiz. Bu yüzden diğer takımlara şanslı olduğu bir fırsat ortamı olduğunu düşünüyorum ben bu turnuvanın. Ve benim buradaki favorim Fransa. Neden dediğimizde de aslında Fransa'nın birazcık takımına bakmak lazım. Fransa'nın bir tane orta sahası var arkadaşlar. Bu çok önemli. N'Golo Kanté. Ben böyle bir adam görmedim. Ha bak, bu adam Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi kazandırdıysa Fransa'ya da Avrupa Kupası'nı aldırır. Çok basit bir sebebi var. Bunun dışında hani bizim kör Topal Benzema'nın da yanlışlıkla iyi oynadığı bir döneme denk geldik. Son dönemlerde o kadar da kötü değildi. Bir anda Benzema diye biri vardı. Son 3 yıldır unutmuştuk çünkü kendisini. Onun iyi oynadığı, geri kalan Mbappé'nin kendini kanıtlaması gereken sebepleri oldu. Ne bileyim, Griezmann'ın artık böyle hani kendini göstermezse biteceği yerlerdeyiz. Bu yüzden Fransa adına çok olumlu bir tablo olduğunu düşünüyorum ben burada. Bunun dışında turnuvayla ilgili devamındaki yorumlarımsa benim özellikle kalp kırıklığım İngiltere ile alakalı. İngiltere normalde şu anki günümüz koşulları ve kadrosunda bu turnuvanın favorisi olması gereken takım. Oyuncuları çok kuvvetli. Daha kuvvetli olamayacak bir yerdeler. Şu an en iyi hallerindeler. Ama bu takımda milli bir ruh yok. Ya bu takım gerçekten olmuyor yani. Bir şekilde her seferinde bir yerde eksikleri var. O yüzden ben Fransa'dan da iyi olduklarını düşünmekle birlikte bu turnuvada çok bahtsız sonuçlar yaşayacaklarına inanıyorum ki hala gönlümde final oynamaları yönünde devam ediyor sonuç.
Evet, daha çok teşekkür ederiz. Nevi şahsına münasır yorumlarınla bize renk katıştın.
Benim futbola yaklaşımım gerçekten biraz komik abi.
Yok yok, gayet güzel. Her şekliyle değerlendirebilecek çok kaliteli bir ekibimiz var Tahan'ın da. Evet, ilerleyen günlerde maç günü yayınlarımızda yine bizimle olacak. Halen planlama aşamasındayız kimin hangi gün çıkacağına. Tekrar çok teşekkürler Taha. Görüşürüz.
Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak.
Merhaba, ben Orçun Ünalan. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5. sınıf öğrencisiyim. Euro 2020 boyunca çapraz koşuda beraberiz. Öncelikle A milli takımımıza bu turnuvada başarılar dilerim. Favori olarak böyle turnuvalarda genelde son şampiyon favori gösterilir. Ama Portekiz'in özellikle bu seneki oyuncu performansı, formları gerek de bu seneki grup zorluğu olarak favorilikten uzak olduğunu düşünüyorum. Portekiz'de aynı grupta olan Almanya ve Macaristan'la birlikte son dünya şampiyonu olan Fransa kadrosu en oturmuş takımlardan biri. Artı olarak bu oturmuş takıma Benzema gibi süperstarlar eklendi. Ve de son dünya kupası şampiyonu oldukları için de çoğu kişinin favorisi de Fransa'dır. Öne çıkacak oyuncularının bu seneyi çok iyi geçirmemesine rağmen Griezmann ve de Mbappe olacağını düşünüyorum. Benim favorim ise yıllardır kamuoyunca çokça favori gösterilmese de yüksek potansiyelli olduğu söylenen Belçika. Lukaku bu sene Inter'le Serie A'da üst düzey bir performans sergiledi ve Kevin De Bruyne'le birlikte Belçika'nın sahadaki önemli kozu olacağını düşünüyorum. Final olarak da bu iki takımın Fransa-Belçika karşılaşması olacağını ve kazananın da Belçika olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin ise oluşturduğu genç takımla yeni jenerasyonuyla katıldığı ilk büyük turnuva. Birçok önemli oyuncumuz bulunuyor tabii ki ama gözler Lille'de uzun yıllar sonra Paris Saint-Germain'i deviren Burak Yılmaz'da olacaktır. Rakip defansın dikkati onun üstünde yoğunlaşacağını düşünüyorum ve Burak'ın yaratacağı boşluklarla Hakan, Yusuf veya oynarsa Cengiz ile skor bulmaya çalışacağımızı öngörüyorum. Son yıllarda Avrupa'da artan Türk oyuncu başarılarından sonra da Scotland'ların milli takımımızı inceleyeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin fikstürüne baktığımızda İtalya ve Galler maçlarından birer puan, İsviçre'yi de yenerek toplamda 5 puan ile gruplardan ikinci olarak çıkacağını düşünüyorum. Son zamanlarda milli takımlarda çok fazla başarısı olmayan İngiltere'nin yetenekli, genç, dinamik kadrosuyla Harry Kane ve Sterling'in önderliğinde sürpriz bir final yapabileceğini düşünüyorum. Benim için en kapalı takım Almanya milli takımı. Çok iyi oyuncuları olduğu kesin. Ancak hala takım olarak oynamada, beraber hareket etmede sorunları olduğunu düşünüyorum. Son olarak da ilk maçımız olan ve turnuvanın da ilk maçı olan İtalya ve Türkiye maçının bir biteceğini düşünüyorum.
Evet Orçun, teşekkürler. Bu turnuva boyunca rotasyonlu yayınlarımızda Orçun da bizimle olacak. Artık hangi bölüm ilk bölümü olur tam kestiremiyoruz. Şu an planlama aşamasındayız ama kaliteli yorumlarıyla bize katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Teşekkürler Orçun.
Ben teşekkür ederim.
İsmim Mehmet Fatih Usta. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Pandemi nedeniyle bir yıl ileri atılan Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl en dikkat çeken grup doğal olarak F grubu. Çok güçlü takımlar barındırmasına. Genelde her grupta bir tane diğerlerine göre güçlü sayabileceğimiz takım bulunurken, hatta C grubunda Hollanda, Ukrayna gibi, Hollanda her ne kadar başarılı gibi gözükse de turnuva tarihinde ve genel olarak güçlü bilinen bir takım olsa da son iki turnuvaya katılamamıştı. İki büyük turnuvaya 2014-2016. O yüzden Ukrayna'da gruplarda çok başarılı olarak geldiği için, ayrıca Shevchenko gibi herkesi heyecanlandıran bir teknik direktöre de sahip futbol kariyeri nedeniyle. Yani bu şeyler genel olarak maçları izleyip onlar hakkında, maçlardan önce de futbolcular hakkında ve takımların form durumu hakkında yorumlar yapacağız. Benim final adayım, daha doğrusu finalist adaylarımdan biri İtalya. Bu şey gruplardaki büyük başarısı ve futbolcuların da genel olarak birbirine yakın üst düzey futbolcular olması, rotasyonlu oyuncuların olması nedeniyle. Diğer adaylarımdan biri de İngiltere. Çünkü genç ve kaliteli bir kadrosu var bu sene. Southgate'de Dünya Kupası'nda kendini kanıtlamış bir hoca. Kadro kalitesinde birazcık da geçmişe göre üstü olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk adayım İtalya, İngiltere-İtalya ikilisinden. Fakat işte İtalya ile ilgili tek soru işareti de Mancini gibi bir hocanın takımın başında olması beni biraz şeye itiyor. İngiltere'nin hoca faktörü daha üstünken bu turnuvalarda da genelde kaliteli hocaların kurduğu sağlam oynayan takımlar daha başarıya ulaşır kısa süreli maçlardır. O yüzden de İngiltere'nin de çok daha spor olmadığını düşünüyorum. Öne çıkacak oyuncunun Harry Kane olduğunu düşünüyorum. İngiltere'nin kadro kalitesinin yüksek olması ve de kendisinin muhteşem bir sezon geçirmiş olması nedeniyle Harry Kane'in kupayı kazandıran yıldız oyuncu olacağına inanıyorum. Yine ikinci olarak da Mbappe'yi görüyorum bu konuda yani. O da zaten kalitesi tartışılmaz. Çok değerli bir oyuncu. Biz ülke olarak Finlandiya'yı şey yapmak istiyorum. Hem Rusya ve Danimarka'nın kadro kalitesinin çok iyi olduğuna inanmadığım için hem de Finlandiya'nın gruplarda da elemelerde de büyük başarı göstererek buraya geldi. Çok motive de olacaklardır. Kolay kolay turnuvaya katılan bir takım değil Finlandiya. O yüzden onlardan da bir insanları şaşırtan bir gruptan çıkma veya çeyrek final gibi bir sürpriz bekliyorum. Başka Türkiye hakkında. Türkiye'de Şenol Güneş'le mükemmel form yakalamıştı aslında ama bu Uluslar Ligi'ndeki küme düşme son maçta her ne kadar kazansak gruptan çıkıyoruz olsa da küme düşerek takım bir hayal kırıklığına uğratmıştı insanları. Yine bir şey havası var böyle. Tek korktuğum takım da genel olarak ülkede falan çok böyle yüksek hedefler var yani insanlar hala şeyin Türkiye'yi çok güçlü görüyorlar, rakiplerimizi güçsüz görüyorlar. Ben İtalya'ya kaybederek başlayacağımızı ondan sonra da yavaş yavaş ilerleyerek bir en iyi ihtimalle çeyrek final diyebileceğim bir seviyeye çıkacağımızı düşünüyorum. Bunun dışında Azerbaycan'da oynamak Türkiye için avantaj olacak bu güzel bir denk gelmeyi daha grubuna düşmemiz.
Evet Fatih'e de teşekkür ediyoruz. Biz birinci bölümde Nuri ben Fatih beraber başlayacağız. Türkiye maçının öncesinde yayınlanacak. Cuma günü öğlen saatlerinde. O zaman görüşmek olacağız tekrar Fatih. Çok sağ ol.
Ben sağ ol.
Evet bugün uzun Euro 2020 maratonumuzu birlikte yürüteceğimiz arkadaşlarımızı tanıttık. Onların bu turnuvadan ne beklediğini, hangi takımla nasıl performans sergileceğini tahmin ettiklerini dinledik.
Evet tabii daha yüzeysel bir değerlendirme oldu turnuvanın geneline yönelik 30 günlük periyoduna yönelik biraz değerlendirme oldu. Maç günü yayınlarında daha ayrıntılı taktik teknik kısımlarına da gireceğimiz yayınlar olacak.
Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.